Ayrım 54 Hırsızlar Cumhuriyeti Scott Lynch Sayfa 500 Koridordan hızlı umursamaz adımların sesi geldi ve ikili içgüdüsel bir uyumla birbirinden ayrıldı. Koridor kapısının güm diye açılmasıyla birlikte Alonda Razi yanakları kızarmış ve kan ter içinde kalmış bir halde balkona daldı. Alondo dedi Sabeta abartılı olduğu açıkça belli bir tatlılıkla kendini tanrılarla barışık biri olarak görür müsün? Üzgünüm dedi delikanlı soluk sola konuşurken dili zor dönüyordu. Böyle aranıza dalmak istemezdim ama Giovanni'yi bulamıyorum. Gelişimin sebebi Asino kardeşler yardıma ihtiyaç. Sakın bana bir kavga çıkardıklarını söyleme dedi Locke. Sanzalardan birinin Lord Buridazi'ye hakaret ettiğini ve bunun neticesinde et ile çeliğin buluştuğunu hayalinde canlandırarak. Hayır tanrılar aşkına hayır Silvanus kül piçini bir dikişle içemeyeceklerine dair onlarla iddiaya girdi. Hiç kimse kül piçini bir dikişle içemez. Onlar da denediler ve müstahaklarını buldular ha. Locke delikanlıyı Tuni'nin ter lekeli yakasından kavradı ve Esparalı'nın kendisinden 5 yaş daha büyük olduğunu kısa bir süreliğine unuttu. Razi diye omurdandı. Kül piçi de ne bok oluyor. Aşağıya gelin dedi ayakta durmakta zorlanan genç aktör. En iyisi kendiniz görün. Locke ile Sabeta onun peşinden ortak salona indiklerinde hem kumpanyayı hem de o akşamki bira içicileri her zamankinden bile daha dağınık ve sarhoş bir halde buldular. Kahlo ile Galdo siyah kırmızı renkli kaygan bir birikintinin içinde sanatsal bir simetriyle yan yana yatıyorlardı. Havada ıslak hayvan postu ile yıkanmamış işkence odası arası bir koku olmasına rağmen sanzaların dışındaki tüm izleyiciler neşeden yerlerinde duramıyordu. Bunun tek istisnası Bayan Gloriano'ydu. ''Ne halt yiyecekseniz avluda yiyin'' dedim. ''Salaklar, pembe ciltli terin bebekleri.'' Kadın o sırada Locke ile Sabeta'nın farkına vardı ve sert bakışlarına onları da dahil etti. Nasıl bir ahmak kül piçini kapalı mekanda denemeye kalkar ki? Siz neden bahsediyorsunuz yahu dedi Locke. Sonra da gidip Carlo'nun yanına diz çöktü. İkizler yaşıyor olmalarına rağmen içkinin etkisiyle kendilerinden geçmişlerdi ve ortak rakiplere yani kusmuk ile yer çekimine karşı verdikleri kavgayı kaybettikleri belliydi. Kül piçi dedi komaya girme aşamasındaki Silvanus'a yaslanan Moncrain. Şu feci tükürük okkasıdır. Locke kara derili adamın işaret ettiği yere baktığında yaklaşık 60 santim yüksekliğinde katran renkli yan devrilmiş bir fıçıyla karşılaştı. İçinden akan madde sağanak yağmura maruz kalmış kamp ateşi küllerine benziyordu. Müessesenin eski bir adetidir dedi Moncrain alaycı bir tebessümle. Avluda gerçekleştirilen bir adet diye gürledi Bayan Gloriana. Orası doğru fakat işin özü şu ki sevgili Lucas'a kül pişi haftalarca tütün külü ve tükürük toplar. Tabii insanlar yeri kullanmamaları gerektiğini akıl ettikçe. Dostların gibi genç ve gözü pek turşu beyinlilere piçi bir dikişle içmeleri için meydan okuyarak cesaretlerini sınarız. Diğer bir deyişle Bayan Gloriano'nun doğrudan doğruya cehennemden ithal ettiği berbat bir siyah ardıç şarabıyla piçi ağzına kadar doldururuz. Şöyle bir karıştırırız ve o sulu çamuru adaylara içiririz. Bu çok aptalca dedi Sabeta, Galdo'nun nabzının hala atıp atmadığına bakarak. Hem de nasıl diye güldü Moncrain. Kumpanyanın tarihindeki hiç kimse gerisin geri kusmaksızın kül piçini kafaya dikememiştir. Ve gördüğünüz gibi piç yine galip geldi. Jasper dedi Sabeta sesini alçaltarak. Çok bilmişlik taslamış gibi olmayayım ama prova yapmaya devam edeceksek bu ikisinin içtikleri zehirden arındırılmaları gerek. Hatta diğer herkese de ihtiyacımız var. Siz ahmaklar içerken biraz daha ölçülü davransanız. Etrafındaki dünya bir yana kendi yüzünün varlığından bile ancak haberdarmış gibi gözüken Silvanus filmsi bir homurtu çıkardı. Ne kadar içersek içelim dedi Moncrain. Kumpanya daima sahneye çıkar tatlım. Ayrıca bizim yüksek standartlarımıza göre buna doğru düzgün bir alem bile denemez. Asıl mesele dostlarının içtiklerini ancak bir süzgeç kadar midelerinde tutabilmeleri. Size sorun çıkardığımız için üzgünüm dedi Alondo kendini bir sandalyeye bırakarak. Ama zeminin temizlenmesi ve asinoların taşınması konularında yardıma ihtiyacımız var. Ve pek bir işe yaramayacak kadar sarhoşuz. Üstelik ne Genora'yı ne de Giovanno'yu bulabiliyoruz. Hey siz ikiniz, Lord Bulidazi'yi gördünüz mü? O da buradaydı.
Biliyoruz dedi Sabeta. Bayan Gloriana bize su kovaları lazım. Lucaza, bu ikisini avluya sürükleyip işe koyulsak iyi olacak. Onları yalnız bırakırsak midye gibi yere yapışacaklar.
Beni Bulidazi'nin elinden kurtardığın için sana teşekkür edecektim diye fısıldadı Loki. Ama sanırım bu gidişle fikrimi değiştireceğim.
Benim kendimi nasıl hissettiğimi sanıyorsun. Sabeta delikanlının kolunu hafifçe sıktı ve bir çöl yolcusunun kıymetli suyunu bir başka yolcuyla paylaşması gibi ona hafif bir tebessüm etti. Şimdi ister kollarından ister bacaklarından tut. Gel şunu dışarı taşıyalım.
''Acaba Giovanni hangi cehennemde?'' diye omurdandı Loki.
İkinci kısım, Jean Loki'nin elinde bir şarap tulumuyla merdiveni tırmanmasını mutluluk ve asabiyet karışımı bir duyguyla seyretmişti. Loki ile Sabeta'nın aralarını düzeltme veya kendilerini yüksek bir pencereden atma zamanları çoktan gelmişti. Her iki durumda da Jean'ın iç huzuru kazançlı çıkacaktı. İri yarı delikanlı gözlerini kapadı, başını arkaya yasladı ve onu dik tutma işini bir süreliğine duvara bıraktı. Böyle yalnız başına oturmak ve mordukları acımazmış gibi davranmakla uğraşmamak nadir bir lütuf gibi geldiğine göre halinin içler acısı olduğunu söylemek herhalde abartıya kaçmazdı. Gözlerini tekrar açtığında Genora yarım metre mesafeden ona gülümsüyordu.
''Anlaşılan fena halde yıpranmış birini buldum.'' dedi kadın. ''Gel odana çıkmana yardım edeyim.''
''Ah şey odama mı?''
''Güven bana.'' dedi genç kadın onu ayağa kaldırarak. ''Kumpanyanın geri kalanı parmağını bile kıpırdatamayacak kadar sarhoş olana dek yanlarında uykuya dalan ilk kişi olmak istemezsin. Gözünü nasıl bir haylazlığa açacağını ancak tanrılar bilir.''
Jean'ın yanaklarını çok fazla bira içmişçesine garip bir sıcak bastı. Genora'nın eli dünyanın en doğal şeyini yaparcasına delikanlının belindeydi ve birlikte ortak salondan çabucak çıktılar.
Bana söylemediğin başka ne var Giovanni?
Genç kadın Loki ile Jean'ın odalarının kapısını yavaşça kapattı, sonra da kollarını onun omuzlarına koydu.
Sana söylemediğim mi?
Ah hadi ama...
Genora'nın parmakları Jean'ın kürek kemiklerindeki tutulmuş kasları ovmaya başladı.
''Okuyup yazmayı ve hesap yapmayı biliyorsun ama katipler böyle kaslara kalem tutarak kavuşmazlar. Vadraca'yı da Tevrince kadar iyi konuştuğunu biliyorum. İğne iplik kullanabiliyorsun, yetişkin bir adamla kavga edip berabere kaldın. Hem de herhangi biriyle değil, Bert'le. O gerçek bir dövüşçüdür.''
''Ben tuhaf bir eğitimden geçtim.'' dedi Jean Genora'nın ihtimamı altında, kasları kadar zihninin de gevşediğini hissederek.
''Siz kamordular, hepiniz bir tuhafsınız ve tuhaf bir şekilde eğitimlisiniz.''
''Ortada meşhum bir şey yok, biz sadece...''
''Hava almaya çıktınız, biri sade giyinip makamının altındaki kişilerle takılırsa buna genellikle öyle denmez mi?''
''Genora...''
Jean arkasına döndü ve genç kadının ellerini tutarak masajı durdurdu. Yatışmış zihni gönülsüzce de olsa kendini toparladı. Eğer Genora onları uzun uzadıya gözlemlediyse kesin bir inkar muhtemelen hiçbir işe yaramazdı.
''Bak ne istersen düşünmekte serbestsin. Ama lütfen bana inan. Karşındakini gördüğün gibi kabul edersen bundan herkes kârlı çıkar.''
''Meraklılık etmemde bir tür tehlike mi var?''
''Meraklılık etmemende kesinlikle hiçbir tehlike yok diyelim yeter.''
''İçin rahat olsun, benimki sadece bilgiye dayanan bir tahmindi Giovanni. Kuzenin Lucaza, dünyanın merkezinde yer almadığını her fark ettiğinde biraz şaşırmış gibi gözüküyor. Ve Verena bir hizmetçi kıza hiç benzemiyor. Görgü, diksiyon, öğrenim, duruş. Senin de ellerin düellocu nasırlarıyla kaplı.''
Genora parmaklarını hafifçe delikanlının avuçlarında gezdirdi ve yarattığı his Jean'ın kanının birden fazla noktada kaynamasına yol açtı.
''Tanrılar sizi olmadık parçalardan bir araya getirmişler. Burada anlatacak bir hikaye var.''
''Hayır yok. Konuşursam öyle çok güvene ihanet etmiş olurum ki Genora. Lütfen.''
Pekala, dedi genç kadın yatıştırıcı bir dille. Biraz gizeme katlanabilirim. Öyleyse gel derdine deva bulalım.
Derdime? Benim derdim? Ah, şey de...
Jenora ellerini delikanlının tüniğinin altına soktu ve sırtından yukarı çıkarıp nazik fakat kararlı bir şekilde oradaki kasları hizaya sokmaya koyuldu. Bunun doğal etkisi ikiliyi birbirine yaklaştırmak oldu. Genç kadının göğüsleri tüm sıcaklığıyla Jean'ın bedeninin üst kısmına temas etti ve dudakları onun burnunun hemen önünde kısmi bir tebessümle aralandı. Heh, Jenora muzipçe delikanlının gözlüğüne üfleyerek camları buğulandırdı. ''Senden yaşça büyük ve daha uzun boylu kadınlardan korkmuyorsun değil mi?''
''Ben şey, neden korkacağımı bilmiyorum ki.''
''Öyle mi? Yani el değmemiş bir mahsulsünüm.''
''Jenora, ben böyle bir ilgiye alışkın, bana pek de şey, çekici gözle bakılmadığının muhakkak farkındasındır.''
''Neden hoşlanmam biliyor musun Giovanni?'' Genç kadın ellerini oynatarak Jean'ın karnından aşağı uzanan kıl hattını gıdıkladı. ''Aptal adamlardan, güçsüz adamlardan, cahil adamlardan, bir piyesi bir çalı çırpı yığınından ayırt edemeyen adamlardan.'' Dudakları birbiriyle buluştu ve yavaşça öpüşürlerken kadın kasıtlı olarak delikanlının ellerinden birini kendi göğsüne götürdü. Ardından parmaklarına bastırarak göğsünü ikisi adına sıktı ve Jean dünya bilincinin daralarak aralarında yükselen harikulade ısı koridoruna odaklandığını hissetti.
''Lucasa'' diye fısıldadı delikanlı, her an geri dönen.
''İçinden bir ses dostlarının çok uzun bir süre balkonda kalacaklarını söylüyor.'' diye mırıldandı kadın. ''Sence de öyle değil mi?''
Çok geçmeden el çabukluğu ile güreş arası bir sürecin sonucunda giysilerini çıkarıp kendilerini yatağa attılar. Jean açık renkli tenin nerede bitip koyu renklisinin nerede başladığını kestiremiyordu. Duman rengi saçlar alaycı bir peçe misali yüzünün etrafına dökülürken kendini tümüyle genç kadının tadına, kokusuna ve sıcaklığına bıraktı. Ona yol göstermekten hiç de çekinire benzemeyen Jenora delikanlının üstünde kalarak sevişmelerinin ritmini dönüşümlü bir şekilde kah yavaşlatıp kah hızlandırdı. Delikanlı göz açıp kapayıncaya dek eğitimsiz zindeliğinin sınırına ulaştı ve sevinçli ağrılı bir patlamanın ardından Jean Tana'nın hayatındaki gizemlerden biri daha eksildi. İkisinin de kalp atışları dört naladan eşkine yavaşlarken coşkunun, bitkinliğin ve hoş bir şaşkınlığın etkisindeki Jean genç kadına sarılmayı sürdürdü. Kalabalık Bertrand'la girdiği boğuşmanın ağrıları sanki 100 yıl geçmişte kalmıştı. Jenora karmakarışık giysi yığınının arasından ceketini buldu, cebinden ince bir tahta pipo çıkardı ve Jean'a hem yabancı hem de baharatlı gelen bir tütün karışımıyla onu tıka basa doldurdu. Odanın zayıf simyasal küresinin üstüne örttüler ve o koyu karanlıkta pipoyu karşılıklı paylaşarak közlerin turuncu parıltısında usulca konuştular.
''Gerçekten de senin için bir ilkmişim.''
O kadar bariz miydi? Söylemeseydin bile anlar mıydın?
Heves sadece ilk adım, dedi genç kadın. Ustalık daha sonra gelecek.
Umarım seni hayal kırıklığına uğratmamışımdır.
Hoşnutsuz değilim Giovanni. Hatta dansa yeni kalkan bir aşığımın olması onu doğru düzgün eğitebileceğim anlamına gelir. Bana birkaç gece verirsen seni adam akıllı forma sokarım.
Asino kardeşler, onlar hep şey dışarı çıktıklarında beni de davet ettiler. Bunu satın almaya anlarsın ya.
Yaptıklarında utanılacak bir şey yok, onu yapmamakta da olmadığı gibi. Ama o ikisi birer çakal Giovanni. Kadınlar o tür erkeklerin kokusunu 1 kilometre öteden alabilirler. Bazen çakallarla koşmak tam da ihtiyacın olan şeydir. Ama öyleleri eninde sonunda çamurlarda yuvarlanıp evinin ortasına sıçarlar.
Sevimli bir yanları yok değildir, dedi Jean. Tabii o yanları ayda bir kez o da doluday zamanda ortaya çıkar, orası ayrı.
Ters kurt adamlar gibidirler. Eh, dedi genç kadın, ben birini yatağıma aldığımda yürek kadar beyne de önem veririm.
Bak, bu hoşuma gitti. Hey, yoksa bir... Pardon, sanki bacaklarının altında bir şey var. Acaba biz...
Ah çırağım, izin ver de seni ıslak leke kavramıyla da tanıştırayım.
Dipnot: ıslak leke, cinsel ilişkinin ardından o ilişkinin yaşandığı yerde, yatakta, kanepede vesaire kalan nemli artık.
Rahatsız ediyor mu?
İdeal olduğunu söyleyemem. Hey sen ne?
Jean hevesli bir avuçlama ve kıkırdama taşkınlığıyla kuvvet uygulayarak konumlarını değiştirdi. Birkaç saniye içinde genç kadını yatağın kuru tarafına itmiş ve onun eski yerine yerleşmişti.
Giovanno, pek de centilmenmişsin. Bir pipo daha tüttürmeye var mısın?
Kesinlikle. Tam pipoyu ikinci kez dikkatle yakmayı bitirirlerken kapı güm diye açıldı.
Giovanno diye bağırdı Locke. Asino kardeşlerin bu sefer ne yaptıklarına...
Aman tanrım, hassiktir.
Locke karşısındaki sahneye bir iki saniye baka kaldı, sonra hızla arkasına döndü.
Üzgünüm, çok üzgünüm, bilmiyor.
Salak ikizlerin başları gene mi belada?
Hayır dedi Locke kulağa pek de inandırıcı gelmeyen bir fevrilikle. Hayır, hayır, hayır. Aslında önemli bir şey yok. Durum kontrol altında. Siz, ben bu gece ortak salonda yatabilirim. Siz ikiniz varlığımı unutun gitsin.
Pardon, siz eğlenmenize bakın.
Bakıyoruz dedi Genora soğukkanlılıkla bir duman bulutu üfleyerek.
Harika, fevkalade. Ben artık gidiyorum.
Beklediğimden çok daha çabuk aşağı inmiş dedi Genora kapı tekrar kapandıktan sonra.
Evet karşılığını verdi Jean kaşlarını çatarak. Bir şey olmuş olmalı. Asinolar her ne halt yedilerse.
Dostların bir sorun çıktığında arkalarını kollaman için sana güveniyorlar değil mi dedi Genora.
Böyle söylediğinde kulağa oldukça gurur verici geliyor ama.
Bırak bir geceliğine başlarının çaresine baksınlar diye fısıldadı kadın. Artık biraz mahremiyetimiz var. Eğer Verena Lucaza'yı adam etmek isterse onu benim odama götürebilir.
Evet dedi Jean, kesinlikle götürebilir. Öyleyse bahsettiğin şu ustalığı öğrenmeye başlamak için henüz çok mu erken?
Üçüncü kısım. Terin hükümdarlığının uzun yazı diye bağırdı Kahlo, han avlusunu kapsayacak şekilde kollarını açarak. Toprak ile gök cömertken inşa etme ve yetiştirme zamanı sağlar. Bu yıllarda Prens Aurin bir tarla gibi Nadas'ta bekler. Sürülmüş ama henüz kahramanlık tohumları ekilirdik.
Kahlo dizlerinin üstüne düştü ve coşkulu duyurusunu kusarak noktaladı. Bir duvarın gölgesinden onu seyreden Locke elini aldığına götürüp inledi.
Yukarıdaki tanrılar aşkına dedi Montgrain. Midesi siz kamorlularınkinden daha sağlam muhabbet kuşları gördüm. Kül piçiyle bir defa dansa kalktınız diye savaşlarda ölmüş gibi davranıyorsunuz yedek oyuncu.
Kendi cildi de yeşilin bir tonunu taşıyan Galdo bu defalık Kahlo'nun rahatsızlığını alaya almaya ilgisiz gibiydi. Delikanlı öne çıktı ve ellerini kardeşinin omuzlarına koydu. ''Yapabilirim, ben iyiyim.'' dedi Kahlo soluk soluğa. Sonra da yere tükürdü ve yalpalayarak ayağa kalktı.
''Bekle, yapabilirsin salak.'' dedi Galdo. ''Bak aklıma bir fikir geldi, gel beraber yapalım.''
''Ne demek istiyorsun?''
''Rolü karşılıklı oynayalım.''
Dönüp Moncrain'e bakan Galdo, ikizinin kusma faslından önceki ses tonu ve seviyesiyle konuştu.
Kılıçlar kansız kınlarda sapasağlam bekler ve imparatorluk erkanı güneş aratmayan bir cenapla dünyaya ihtişamını saçar durur.
Terin hükümdarlığının tatlı yazı diye akıcı bir dille araya girdi Kahlo, titrek dizlerini fethederek ve ağrıyan boğazını zorlayarak.
Bu öyle bir imparatorluktur ki içinde dilenci olarak yaşayanlar dışında dük olarak yaşayanlara burun kıvırırlar ve bazıları çalıntı kılıklarını doğma büyüme kralların görkemiyle üzerlerinde taşırlar. Sokakların altındaysa fırsatçılar, dolandırıcılar ve kısmetin avarileri dürüst gün ışığının bilmediği dehliz krallıklarında dobra dobra iş yaparlar.
Eğer hırsızlar itibar takınıyorlarsa dedi Galdo ve de şevkli alaylarda toplanıp meşru kanuna ve tahta baş kaldırıyorlarsa bu yaptıkları çağın gidişatına uymaz mı? Terin hükümdarlığının altında kabaran kısmet dalgaları öyle yüksek ki kanun kaçakları bile denk küstahlıkla ödüyorlar haraçlarını.
Denk küstahlar dedi Montrain. Tam da kendinizi tarif ettiniz asinolar. Doran herkes dursun. Ne kadar da sevimli bir fikir.
Neden rol kavramından büsbütün vazgeçmiyoruz? Grup halinde sahneye çıkıp tüm rollerin repliklerini hep beraber okuyabiliriz. Kahretsin, üstümüze taş ve çürük sebze yağarken moralimiz bozulmasın diye el ele bile tutuşabiliriz.
Aslında benim hoşuma gitti, dedi Şantal.
Senin fikrin umarım.
Şantal haklı, Moncrain. Kıpırdanan Silvanus hem gölgeden hem de alışıldık sabah miskinliğinden sıyrıldı. Sahnede bir çift ikizi ne sıklıkla görüyorsun? Bunu değerlendirmeliyiz. Zaten sergileyecek fazla bir şeyimiz yok.
Bir şey sergilemek isteseydim pantolonumu giymeden ortalıkta gezmeye başlardım, Andrasus.
Seni gide işe yaramaz Sayresli züppesi. Bir düşün, koro rolünde ikizler, ihtiyar mankafa babanın beş para etmez usanç gösterisine değil de Moncrain tiyatrosundan doğru düzgün bir piyes seyrettiklerini köylülerin kafasına dank ettirecek daha önce eşi benzeri görülmemiş bir şey.
Aslına bakarsan onun adı artık Moncrain Bulidazi Tiyatrosu, dedi Şantal. Ne zaman bir çift seyyar meme olup çıkmak istersen tıpış tıpış Basanti'ye gidip elinde hala kaç tane azgın hizmetçi kız rolü olduğunu sorabilirsin dönek.
Bu sözleri sarf ederken kullandığı ses tonuna rağmen Moncrain'in omuzlarının çöktüğü Loke'nin gözünden kaçmadı.
54. ayrımın sonu. Sayfa 508.